Ayrım 12.
Tommy'nin masasındaki zil tiz bir sesle çaldı. Genç adam bu işarete cevap verdi. Albert kapıda belirdi. Elinde bir kart vardı. Tommy alçak sesle kartı okudu. Prens Vladirovski Tapins'a baktı. Acaba o? Prensi içeri al Albert. Odaya giren adam orta boylu, sarı sakallı, zarif ve kibar bir insandı. 35 yaşlarında kadar gösteriyordu. Bay Blunt diye sordu. İngilizcesi kusursuzdu. Sizi bana çok methettiler. Benim için bir olayı inceler misiniz? Eğer bana nasıl bir olay olduğunu açıklarsanız. Tabii, bir arkadaşımın kızıyla ilgili. Kız 16 yaşında. Anlayacağınız bir rezalet çıkmasını istemiyoruz. Tommy, biz 16 yıldan beri bu işteyiz dedi. Başarımızı da sır saklamasını bilmemize borçluyuz. Genç adama prensin gözünde bir pırıltı belirip kaybolmuş gibi geldi. Herhalde manşın diğer tarafında da bürolarınız var. Aa tabii. Tommy kelimelere basa basa ekledi. Hatta ben geçen ayın 13'ünde Berlin'e gittim. Yabancı o halde diye mırıldandı. Artık bu oyuna devam etmemize gerek yok. Arkadaşımın kızını bir yana bırakabiliriz. Kim olduğumu biliyorsunuz. Hiç olmazsa geleceğimiz size haber vermiş oldukları anlaşılıyor. Başıyla duvardaki takvimi işaret etti. Tommy evet evet dedi. Dostlarım buraya durumu incelemek için geldim. Ne oluyor? Tapins dayanamadı. İhanet. Rus ona bakarak kaşlarını kaldırdı. Hah demek böyle. Bu iş Sergius'un başının altından mı çıktı? Tapins hiç çekinmeden yalan söyledi. Öyle sanıyoruz. Buna hiç şaşmam. Peki ya siz? Sizden kuşkulanmıyorlar mı? Sanmıyorum. Çünkü bir sürü gerçek müşterimiz de var diye açıkladı Tommy. Rus başını salladı. Akıllıca davranıyorsunuz. Ama ne olursa olsun bir daha buraya gelmemem herhalde daha doğru olur. Ben bu ara Blitz'te kalıyorum. Mary'si alıp, siz Mary'siniz değil mi? Tapins, evet diye başını salladı. Burada hangi adı kullanıyorsunuz? Miss Robinson. Pekala Miss Robinson. Şimdi birlikte Blitz'e gidip orada öğle yemeği yiyeceğiz. Saat 3'te de merkezde buluşacağız. Anlaşıldı mı? Tommy'ye baktı. Tommy tabii anlaşıldı diye cevap verdi. Bir yandan bu merkez nerede acaba? Ama herhalde bizim şef de o merkezi bulmak istiyor diye düşündü. Tapins kalktı. Leopar yakalı siyah paltosunu giydi. Sonra da nazik nazik prensle gitmeye hazır olduğunu söyledi. Adamla birlikte çıktılar. Geride kalan Tommy fena halde endişeliydi. Ya mikrofon bozulduysa, ya o esrarlı hemşire burada mikrofon olduğunu keşfettiyse, ya onu işe yaramayacak hale soktuysa. Telefona sarılarak belli bir numarayı aradı. Biraz bekledi. Sonra o çok iyi tanıdığı sesi duydu. Tamam, hemen Blitz'e gel. 5 dakika sonra Bay Carter'la Tommy Blitz Oteli'nin palmiyeli salonunda buluştular. Şef Tommy'nin endişelerini gidermeye çalıştı. Harika, olağanüstü davrandınız. Prens de Tapins lokantada yemek yiyorlar. İki ajanımı garson kılığında oraya soktum. Prens ister kuşkulansın ister kuşkulanmasın elimizde artık. Onun daha kuşkulanmaya başladığını da pek sanmıyorum. Yukarıda 2 kişi. Prensin dairesini göz hapsine aldı. Dışarıdaki ajanlarım da onu izleyecek. Karınız için endişelenmeyin. Onu bir saniye bile gözden kaçırmayacaklar. Kimseyi tehlikeye atacak değilim. Zaman zaman gizli servisten bir ajan gelip şefe durumu bildiriyordu. İlk gelen bir garsondu. Onlara ne içeceklerini sordu. İkincisi ise aptal suratlı, çok şık, genç bir adamdı. Bay Carter çıkıyorlar dedi. Belki burada bir yere oturmaya kalkarlar. Onun için biz şu sütunun arkasına gizlenelim. Prensin tapınsı yukarıya dairesine çıkaracağını sanıyorum. Yanılmamışım. Tommy durdukları yerden tapınsla prensin salondan geçerek asansöre doğru gittiklerini gördü. Dakikalar geçti. Tommy endişeyle kıpırdanmaya başladı. Acaba yani o dairede yapayalnız... Adamlarımdan biri içeriye girip kanepenin arkasına saklandı. Endişelenmeyin. Bir garson salonda ilerleyerek Bay Carter'ın yanına geldi. Onların yukarı çıkacaklarını belirten işareti aldım efendim. Fakat asansörden çıkmadılar. Durum iyi mi? Ne? Bay Carter telaşla döndü. Onların asansöre girdiklerini gözlerimle gördüm. Başını kaldırarak duvardaki saate baktı. 4,5 dakika önce yukarıya çıkmadılarsa o sırada aşağıya inmiş olan asansöre doğru gitti. Üniformalı asansörcüyle konuşmaya başladı. Birkaç dakika önce genç bir hanımla sarı sakallı bir adamı 2. kata çıkardın değil mi? 2. kata değil efendim. Bey 3. kata çıkmak istediklerini söyledi. Ah şef asansöre daldı. Tommy'ye de peşinden gelmesini işaret etti. Bizi lütfen 3. kata çıkar. Sonra alçak sesle mırıldandı. Bu işi anlayamıyorum. Ama sakin olun. Otelin bütün kapılarında adamlarım var. 3. katta da. Zaten her katta ajanlar bekliyor. Her olasılığı göz önüne almaya çalıştım. Üçüncü katta asansörün kapısı açılınca telaşla dışarı çıktılar. Koridordan hızla ilerlediler. Yarı yolda garson kılığında bir adam onları karşıladı. İşler yolunda. Şef, 318 numaradalar. Bay Carter rahat bir soluk aldı. İyi öyleyse. Başka çıkış yeri yok ya. 318 numara bir daire. Koridora açılan iki kapısı var. O odalardan çıkıp merdivenlere veya asansöre gidebilmek için önümüzden geçmeleri gerek. İyi öyleyse. Aşağıya telefon edip bu dairenin kimin adına tutulmuş olduğunu öğrenin. Garson bir iki dakika sonra döndü. Detroit'ten Bayan Cortland Van Sander adına tutulmuş. Bay Carter'ın yüzünde düşünceli bir anlam belirdi. Acaba bu Bayan Van Sander adamın suç ortağı mı? Yoksa cümlesini tamamladı. Sonra birdenbire içeriden hiç gürültü geldi mi diye sordu. En hafif bir ses bile gelmedi. Aslında kapılar çok sağlam. Dışarıdan bir şey duymak hemen hemen olanaksız. Bay Carter çabucak kararını verdi. Bu durum hoşuma gitmiyor. İçeri girelim. Maymuncuk var mı? Tabii efendim. Tabii efendim. Evans'la Clyde Isley'i yukarı çağır. Bu iki ajanı da yanlarına alarak dairenin kapısına doğru gittiler. Garson anahtarı kilide usulca soktu. Kapı ses çıkarmadan açıldı. Şimdi küçük bir holdeydiler. Sağda bir banyonun açık kapısı, önlerinde ise oturma odası vardı. Soldaki kapı kapalıydı. Arkasından hafif bir ses geliyordu. Boğuk öksürüğe benzeyen bir gürültü. Bay Carter kapıyı iterek içeriye girdi. Bir yatak odasıydı burası. Geniş çift kişilik karyolaya sırmalı pembe bir örtü serilmişti. Yatakta elleri ayakları bağlanmış, ağzına tıkaç sokulmuş, orta yaşlı şık bir kadın yatıyordu. Kadının gözleri öfke ve acıdan neredeyse yerinden uğrayacaktı. Bay Carter'ın kısa bir emri üzerine öteki ajanlar bütün daireyi dolaştılar. Yalnız Tommy ile şef yatak odasında kaldı. Carter kadının üzerine eğilerek onu bağlayan ipleri çözmeye çalışırken bir yandan da şaşkınlıkla çevresine bakınıyordu. Amerika'dan geldiği belli olan bavullar hariç oda boştu. Tapınsa ortada yoktu. Rus'ta. Bir dakika sonra garson telaşla içeri girerek öbür odaların da boş olduğunu haber verdi. Tommy pencereye gitti. Sonra da geri çekilerek başını salladı. Dışarıda balkon yoktu. Duvar dümdüz aşağıdaki sokağa doğru iniyordu. Carter sert sert "Bu daireye girdiklerinden emin misiniz?" diye sordu. "Tabii zaten ajan yataktaki kadını işaret etti." Carter çakısının yardımıyla kadını adeta boğmakta olan tıkacı çıkardı. Bayan Cortland Van Sander acı çekmişti ama konuşma gücünü hiç kaybetmemiş olduğu anlaşılıyordu. Kadının ilk öfkesi geçtikten sonra Bay Carter sakin sakin "Bana olanları anlatır mısınız lütfen?" dedi. "Başından başlayın. Oteli dava edeceğim. Rezalet bu. Aspirinlerimi arıyordum. Birdenbire arkamdan bir adam saldırarak burnumun dibinde küçük bir ampulü kırdı. Daha nefes alamadan başım dönmeye başladı. Kendime geldiğim zaman burada yatıyordum. Sıkıca bağlanmıştım. Mücevherlerimin ne olduğunu da Allah bilir. Herhalde adam hepsini alıp kaçtı." Bay Carter hafif bir alayla "Mücevherlerinizin güvende olduğunu sanıyorum." diye cevap verdi. Hızla dönerek yerden bir şey aldı. "Adam size saldırdığı sırada tam burada mı duruyordunuz? Benim durduğum yerde mi?" Bayan Van Sander başını salladı. "Evet öyle." Bay Carter'ın yerden aldığı ince bir cam parçasıydı. Kokladıktan sonra Tommy'ye uzattı. "Etil klorit," diye mırıldandı. "Hemen bayıltır. Ama bu baygınlık sadece 1-2 dakika sürer. Herhalde kendinize geldiğiniz zaman adam hala oradaydı, Bayan Van Sander. Ben de size bunu söylüyorum ya. Onun kaçtığını görmek ancak hiçbir şey yapamamak beni çıldırttı adeta." Bay Carter sert bir sesle "Kaçtığını görmek mi?" dedi. "Nereden çıktı o?" "Şu kapıdan." Kadın karşı duvardaki kapıyı işaret etti. Yanında genç bir kadın vardı ama vücudu pek gevşekti onun da. Belki adam ona da aynı ilacı koklatmıştı. Carter soru sorarmış gibi adamlarına baktı. "Yandaki daireye açılıyor efendim. Fakat kapı çift. İki taraftan da içeriden sürgüleniyor." Bay Carter kapıyı dikkatle inceledi. Sonra doğrularak karyolaya doğru döndü. "Bayan Van Sander, hala adamın bu kapıdan çıktığını diretiyor musunuz?" "Tabii ya, oradan kaçtı o haydut. Neden kaçamasın?" Bay Carter alaycı bir sesle "Çünkü kapı bu yandan sürgülü," diye cevap verdi. Konuşurken de kapının tokmağını sarsıyordu. Bayan Van Sander'ın yüzünde hayret dolu bir ifade belirdi. Bay Carter "Adam bu kapıdan çıkmış olamaz," dedi. "Tabii biri kapıyı onun arkasından sürgülediyse o başka." Odaya yeni girmiş olan Evans'a döndü. "Onların bu dairede olmadıklarından emin misin? Başka ara kapı var mı?" "Hayır efendim, üstelik çok eminim." Carter odada etrafına bakınmaya başladı. Büyük gardırobu açtı. Karyolanın altına baktı. Şöminenin bacasını ve perdelerin arkasını yokladı. Sonra aklına yeni bir şey geldiği için Bayan Van Sander'in tiz sesle itiraz etmesini aldırmadan büyük gardırop bavulu açtı. İçini çabucak karıştırdı. Ara kapıyı incelemekte olan Tommy birdenbire bağırdı. "Buraya gelir misiniz efendim? Şuna bakın. Onlar gerçekten bu kapıdan çıkmışlar. Sürgü ustalıkla eğlenip kesilmişti. Uca o kadar yakındı ki ilk bakışta kesik hiç belli olmuyordu. Tommy kapı öte yandan sürgülü olduğu için açılmıyor," diye açıkladı. Bir dakika sonra yine koridordaydılar. Garson maymuncukla yandaki dairenin kapısını açıyordu. İçerisi boştu. Ara kapıya geldikleri zaman burada da aynı şeyin yapılmış olduğunu gördüler. Sürgü kesilmiş, kapı kilitlenerek anahtar alınmıştı. Ama Tuppence da sarı sakallı Rus da dairede değillerdi. Burada başka yan kapı da yoktu. Daireden koridora çıkılıyordu. Garson, "Buradan çıksalardı onları görürdüm," diye itiraz etti. "Onları görmemem olanaksızdı. Koridora çıkmadıklarına yemin edebilirim." Tommy haykırdı. "Hay Allah, havaya uçmadılar ya bunlar." Bay Carter sakinleşmişti yine. Çelik gibi kafası hızla çalışıyordu. "Aşağıya telefon edin. Bu dairede en son kim kalmış ve ne zaman?" Clyde Isley'i öteki dairede nöbette bırakarak onlarla birlikte gelmiş olan Evans hemen bu evri yerine getirmeye koştu. Bir dakika sonra da telefondan başını kaldırarak "Monsieur Paul de Vers adında sakat bir Fransız çocuğu. Yanında bir de hemşire varmış. Otelden bu sabah ayrılmışlar." Garson kılığındaki öbür ajan haykırdı. Yüzü bembeyaz kesilmişti. "Hasta çocuk, hemşire," diye kekeledi. "Ben, onlar koridorda yanımdan geçtiler. Hiç aklıma gelmedi. Onları daha önce de sık sık görmüştüm." Bay Carter bağırdı. "Onların aynı kimseler olduklarından emin misin? Onlara dikkatle baktın mı?" Ajan başını salladı. "Pek bakmadım, bekliyordum. Sarı sakallı adamla genç kadını." Bay Carter inledi. "Tabii, onlar da buna güveniyorlardı." Tommy birdenbire bağırarak eğildi. Kanepenin altından bir şey aldı. Bu küçük siyah bir çıkındı. Tommy çıkını açtı, birkaç eşya yere düştü. En dışta Tuppence'ın o gün giydiği siyah manto vardı. Bunun içine genç kadının spor elbisesi, şapkası ve bir de uzun sarı bir takma sakal konulmuştu. Genç adam acı acı, "Durum anlaşılıyor," dedi. "Onu ele geçirdiler, Tuppence'ı. O Rus iblisi bizi şaşırttı. Elimizden kaçtı. Hemşire ile sakat çocuk onun adamlarıydı. Oteldekilerin kendilerine alışması için birkaç gün burada kaldılar. Herhalde Rus öğle yemeğinde tuzağa düşmüş olduğunu anladı. Böyle anlar için hazırlamış olduğu planı uyguladı. Yandaki dairenin boş olacağını umuyordu. Çünkü sürgüleri kestiği sırada o daire henüz tutulmamıştı. Her neyse, hem Amerikalı kadını hem de Tuppence'ı susturdu. Karımı buraya taşıyarak ona çocuğun elbiselerini giydirdi. Kendi kılığını da değiştirerek kollarını sallaya sallaya çıktı. Herhalde elbiseleri buraya saklamıştı. Ancak Tuppence'a nasıl boyun eğdiğini anlayamıyorum. "Bay Carter, ben anlıyorum," diye mırıldanarak yerden pırıltılı bir çelik parçası aldı. "Bu bir enjektör iğnesinin parçası." Rus Tuppence'ı bayıltmış. Tommy acı acı "Allah'ım," diye inledi. "Adam elimizden kurtuldu." Carter çabucak "O daha belli değil," dedi. "Her kapının gözetlendiğini unutmayın. Ama oradaki ajanlar bir erkekle genç bir kadının çıkmasını bekliyorlar. Bir hemşire ile sakat bir çocuğun değil. Rus'la Tuppence'ın otelden çoktan ayrıldıklarından eminim." Soruşturma sonunda gerçekten öyle olduğu anlaşıldı. Hemşire ile hastası 5 dakika kadar önce bir taksiye gitmişlerdi. "Bay Carter, buraya bakın, Beresford," dedi. "Rica ederim, kendinize hakim olun. Karınızı bulmak için elimden geleni yapacağımı biliyorsunuz. Ben hemen büroma döneceğim. 5 dakikadan daha kısa bir süre içinde bütün servis bu işle ilgilenmeye başlayacak. Bunu yapacak mısınız efendim? Bu iblis çok kurnaz. Bakın elimizden nasıl kaçtı." "Evet, elinizden geleni yapacağınızı biliyorum. Yalnız geç kalmadığınızı umarım. Bize çok düşmanlar." Bliss otelinden çıkarak sokakta ilerlemeye başladı. Görmeyen gözlerle çevresine bakınıyordu. Nereye gittiğinin pek farkında değildi. Uyuşmuş gibiydi. Tuppence'ı nerede arayacağım? Ne yapacağım? Yeşil Park'a giderek bir banka çöktü. Bankın öbür ucuna başka birinin oturduğunu da fark etmedi. Bu yüzden o çok tanıdık sesi duyunca fena halde irkildi. "Affedersiniz efendim, izin verirseniz..." Tommy başını kaldırarak kuru bir sesle "Merhaba Albert," dedi. "Durumu biliyorum efendim. Fakat bu kadar üzülmeyin." "Üzülmeyeyim mi?" Tommy acı acı güldü. "Bunu söylemesi kolay, öyle değil mi?" "Ama düşünün efendim, Blunt'ın dahi dedektifleri. Onlar hiçbir zaman yenilmezler. Ve kusuruma bakmayın, bu sabah hanımefendiyle şakalaştığınızı duydum. Bay Poirot ve onun gri hücreleri. Siz de neden kendi gri hücrelerinizi kullanmıyorsunuz? Belki bir şeyler yapabilirsiniz o zaman. Oğlum, romanda gri hücrelerini kullanmak bu işi gerçek hayatta yapmaktan daha kolaydır. Albert sadakatle hiç kimse hanımefendiyi öldüremez dedi. Onu tümüyle ortadan kaldıramaz. Onun nasıl olduğunu bilirsiniz efendim. Küçük köpeklerin oynaması için alınan lastikten yapılmış kemiklere benzer o. O kemiklerin üstünde hiçbir zaman parçalanmaz yazılıdır. Tommy mırıldandı. Albert, derdimi hafifletiyorsun. O halde gri hücrelerinizi kullanacak mısınız efendim? Çok ısrarcı bir çocuksun Albert. Şimdiye kadar aptal gibi davranmak çok işimize yaradı. Bunu bir kez daha deneyelim. Şimdi olayları düzenli bir biçimde sıraya dizelim. Tam 2:10 geçe casus asansöre giriyor. 5 dakika sonra asansörcüyle konuşuyoruz. Onun sözlerini duyunca biz de 3. kata çıkıyoruz. 2:19 geçe Bayan Van Sander'in odasına giriyoruz. Şimdi dikkatimizi hangi acayip nokta çekiyor? Bir sessizlik oldu. İkisinin de dikkatini çeken öyle acayip bir nokta yoktu. Albert'in gözleri birdenbire parladı. Odada sandık gibi bir şey yoktu değil mi? Tommy, "Mon ami," dedi. "Sen Paris'ten yeni gelen bir Amerikan kadının psikolojisini anlamıyorsun. Odada belki 19 sandık ve bavul vardı." "Ben şunu demek istedim. Bir ölüyü ortadan kaldırmak istediğiniz zaman sandık işe yarar. Tabii hanımefendi ölmüş değil. O da başka. Biz yalnızca 2 bavulu aradık. Çünkü yalnızca o ikisi içine bir insan gizlenecek kadar büyüktü. Şimdi sırada hangi olay var? Birini atladınız. Hanımefendi ile o adamın kılık değiştirmesini. Casusun hemşire kılığında koridordaki ajanın yanından geçmesini. Tommy, herhalde bu biz asansörle yukarı çıkmadan hemen önce oldu dedi. Demek ki neredeyse bizimle burun buruna geleceklerdi. Adam elini çabuk tutmuş. Ben durakladı. Ne var efendim? Sus Mon ami, aklıma bir fikir geldi. Şahane, fevkalade. Hercule Poirot'un aklına er geç böyle fikirler gelir. Eğer öyleyse, işin iç yüzü buysa, Allah'ım geç kalmadığımı umarım. Telaşla parktan fırladı. Albert de peşinden koşuyor, soluk soluğa ne oldu efendim diye soruyordu. Anlayamadım. Tommy, zararı yok dedi. Anlaman şart değil. Hastings hiçbir şeyi anlayamaz zaten. Eğer gri hücrelerin benimkilerden çok aşağı kapasitesi olmasaydı bu oyun bana zevk verirdi. Saçmalıyorum fakat elimde değil. Sen çok iyi bir çocuksun Albert. Tapınsın değerini iyi biliyorsun. Bir düzine Albert'le Tommy'ye değer o. Tommy hem koşarak hem de böyle soluk soluğa konuşarak Blitz'in kapısından girdi. Evans'ı görünce ajanı bir yana çekti. Ona çabucak bir iki kelime söyledi. İki adam hemen asansöre daldılar. Albert de peşlerinden. Tommy 3. kat dedi. 318 numaranın önünde durdular. Evans'ın maymuncuğu vardı. Onu hemen kullandı adam. Hiç gürültü etmeden birdenbire Bayan Van Sander'in yatak odasına girdiler. Kadın hala yatakta yatıyordu. Ancak bu kez arkasına şık bir sabahlık giymişti. Onlara hayretle baktı. Tommy nazik nazik, "Kapıya vuramadığım için özür dilerim," dedi. "Ama karım istiyorum. O yataktan kalkar mısınız lütfen?" Bayan Van Sander, "Siz çıldırmışsınız," diye haykırdı. Tommy başını yana eğerek onu düşünceli düşünceli süzdü. "Çok artistik bir poz fakat yararı yok. Biz karyolaya baktık ama içini aramak aklımıza gelmedi. Gençken o saklanma yerinden yararlandığımı hatırlıyorum. Başucuna enlemesine yatırırsınız. O gardırop bavulda sonradan cesedi buradan götürmek için kullanılır. Ama biz demin çabuk geldik. Tapınsı bayıltacak vakit buldunuz. Onu yatağa yatırdınız. Sonra yan dairedeki suç ortaklarınız ellerinizi ayaklarınızı bağlayıp ağzınızı tıkadılar. Ben anlattığınız hikayeyi hemen yuttum, bunu itiraf ediyorum. Ancak olayları düzenli bir biçimde belli bir yöntemle düşünmeye başlayınca bütün bu işlerin 5 dakikada yapılamayacağı ortaya çıktı. Genç bir kadını ilaçla bayıltmak, ona erkek çocuğu elbiseleri giydirmek, başka bir kadını bağlayıp ağzını tıkamak, kendi kılığını değiştirmek. Bütün bunlar 5 dakikaya sığmaz. Olanaksız böyle bir şey. Hemşire ile hasta çocuktan bizi şaşırtmak için yararlandınız. Biz onların peşine takılacaktık. Bayan Van Sander'e de o iblisin kurban olduğu için acıyacaktık. Evans, hanımefendinin yataktan kalkmasına yardım eder misiniz? Tabancanız var değil mi? Güzel. Tiz bir sesle itiraz eden Bayan Van Sander dinlendiği yerden hızla kaldırıldı. Tommy telaşla örtüyü açtı. Gerçekten karyolanın başucunda Tapins enlemesine yatıyordu. Yüzü bembeyaz, gözleri kapalıydı. Tommy bir an müthiş bir korkuyla sarsıldı. Fakat sonra karısının göğsünün hafifçe inip kalktığını fark etti. Uyutulmuştu Tapins, ölmemişti. Tommy Albert Levins'a döndü. Melodrama kaçan bir tavırla "Ve şimdi Monsieur'ler," dedi. Son darbe. Beklenmedik bir şey yaptı. Bir atılışta Bayan Van Sander'ı dikkatle kıvrılmış saçlarından yakaladı. Elinde kaldı saçlar. Tommy bağırdı. "Tahmin etmiştim. İşte 16. Tapins yarım saat sonra gözlerini açtığı zaman Tommy ile bir doktorun üzerine inmiş olduklarını gördü. Ondan sonraki 15 dakikayı anlatmasak daha doğru olur. Bu sürenin sonunda doktor hastanın iyi olduğunu söyleyerek oradan ayrıldı. Tommy sevgiyle "Mon ami Hastings" dedi. "Hala sağ olduğuna ne kadar seviniyorum bilsen. 16 numarayı yakalayabildik mi? Onu bir böcek gibi ezdim. Daha doğrusu adam şimdi Bay Carter'ın elinde. Küçük gri hücreler. Ha, aklıma gelmişken Albert'in aylığını hemen arttıracağım. Olanları bana anlat." Tommy olayları ayrıntılarıyla anlattı. Fakat bazı kısımları da atlamayı unutmadı. Tapins usulca "Benim için çok endişelendin değil mi?" diye sordu. "Yok canım, insan kendine hakim olmalı." Tapins "Yalancı sen de," dedi. "Yüzün hala sapsarı. Şey, belki biraz endişelendim sevgilim. Artık bu işten vazgeçiyoruz değil mi?" "Tabii vazgeçiyoruz." Tommy rahat bir soluk aldı. "Senin akıllıca davranacağını umuyordum. Böyle bir şoktan sonra." "Neden bu şok değil? Benim şoklara hiç aldırmadığımı sen de bilirsin." Tommy mırıldandı. "Lastikten yapılmış bir kemik. Parçalanması olanaksız." Tapins sözlerine devam etti. "Benim yapacak daha güzel bir işim var. Daha heyecanlı bir şey bu. Şimdiye kadar da yapamamıştım." Tommy müthiş bir endişeyle karısına baktı. "Sana izin vermeyeceğim Tapins." Tapins "bunu yapamazsın" diye cevap verdi. "Doğa yasası bu." "Sen neden söz ediyorsun Tapins?" Genç kadın "bebeğimizden söz ediyorum" dedi. "Son zamanlarda kadınlar fısıltıyla konuşmuyorlar. Avaz avaz bağırıyorlar. Çocuğumuzdan söz ediyorum. Tommy, hayat ne güzel değil mi?" Kitabın sonu. 29 Mart 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr